Ayrım 31, sayfa 410. At. Stephen James. 86. bölüm. Tessa yatağında kıvrılmış yatıyordu. Bir an için ağlamayı kesmişti. Ama içinde hissettiği acı hiç olmadığı kadar keskin ve gerçekti. Annesinin kendisini aldırma düşüncesini aklından silemiyor ve kürtajların nasıl yapıldığını düşünmeden duramıyordu. Keşke o da insanların kullandığı zararsız terimlerle buna gebeliği sonlandırmak ya da bir fetüsü çıkarmak için yapılan cerrahi müdahale diyebilseydi. Ama gerçekte ne olduğunu, ne yaptıklarını bildiğinde canının yanmasına, bunu hissetmeye engel olamıyorsun. Özellikle de bu şeylerin sana yapılmak istendiğini öğrendiğinde. Bir jilet kapıp tedirgin hemen altında kıvranan duyguları kesip atma arzusu içinde uzun bir süre bocaladıktan sonra bunu yapmak yerine not defterini çıkardı ve kalemi kağıda dokunur dokunmaz sözcükler akıverdi. Durgunluk içinde yüzüyorum. Hayat öncesi kara hayatta. Bir yerde bir kalp atışı teselli ediyor ve ben uyuyorum. Zamanın tatlı, umutlu muammasında. Ama sessizlik ve sirenler sarmalıyor beni. Bıçakların, iğnelerin fısıltısı tenime sızıyor. Ve sonunda geriye yalnızca yankıları kalıyor. Gün ışığına kavuşan çaylak bir ruhun. Tessa sözcüklere baktı, birkaçını karalayıp bir iki satırla oynadı. Yazmak iyi gelmişti. Acımasız resimleri kafasından silmesine yardımcı olmuştu. Fakat bu bile acısının dinmesini sağlamamıştı. Not defterini bir yana bırakıp günlüğü aldı baktı. Tamam, sonuçta annesi fikrini değiştirmiş ve bebeğini doğurmuştu. Harika! Ama onu doğurmayı istememişti. Sorun da buydu zaten. Ve Tessa annesinin onu hayatına dahil etme düşüncesinden ne kadar nefret ettiğiyle ilgili daha fazlasını okuma fikrine tahammül edemedi. Odanın diğer tarafındaki çöp sepetine hedef aldı ve günlüğü fırlattı. Günlük çöpün dibine büyük bir kuvvetle çarptı. Çantasına sakladı, jileti çıkardı. Uzun zamandır kendini yaralamamıştı. Ama her zaman yardım olur gibi geliyordu, en azından kısmen. Bluzunun kolunu katladı, kolundaki ince uzun kesik yaralar meydana çıktı. Jileti koluna, en alttaki kesiğin aşağısına dayadı. Koluna baktı, kesiklerin sadece bir acıyı diğeriyle değiştirmeye yaradığını biliyordu. Bunu elbette biliyordu. Ama en azından günlük aklını daha fazla kurcalamayacaktı. En azından bunu yapabilirdi, yaptı da. 87. bölüm. Patrick, dedi annem, artık çık yoksa uçağı kaçıracaksın. Christie'yi düşündüğüm birkaç dakika boyunca davayı aklımdan çıkarmayı başarmıştım. Fakat annemin sözleriyle bana fısıldayan sesler, baskın duruşması, bütün o kan ve cesetler hepsi zihnimde canlanıverdi. Patrick, dedi yeniden. Biliyorum. Uçağım bir saate kadar kalkmış olacaktı. United Airlines aradım ama sonraki hiçbir uçakta yer yoktu. FBI kimliğimle dahi bana bir yer ayarlayamadılar. Telefonu kapatırken annem beni izliyordu. Tessa'nın bana burada ihtiyacı var, dedim. Onu bırakmayacağım. Onunla ben ilgilenirim. Hem belki bu daha iyi bile olabilir. Yani demek istediğim, kadın olduğum için daha rahat hissedebilir. Anlıyorum ama... Sorun değil. Bu Tessa'nın sesiydi. Merdivenin başında duruyordu. Gidebilirsin Patrick, ben iyiyim. Dönüp baktım, bir ayağı yerde, diğeri merdivenin son basamağında bekliyordu. Tessa, her şey yolunda mı? Başını salladı. Günlüğü vermenin işe yarayacağını düşünmüştüm. Sorun o değil, sen değilsin, annem. Bu şekilde davranmasının sebebini bildiğim halde böyle konuştuğunu duymak beni üzüyordu. Bütün bu olanlar için üzgünüm. Senin suçun değil, halıya bastı, ardından tekrar bana baktı. Bu katil, şu davadaki adam bana, insanlara çok kötü şeyler yaptığını söylemiştin değil mi, kadınlara? Cuma sabahı yaptığımız konuşmayı hatırladım, evet. Birbirimize kötülük etme kapasitemizin seni sorgulamaya ittiğini, bunun seni korkuttuğunu da söylemiştin. Bana 20 dakika önce kürtajla ilgili yaptığı ayrıntılı açıklamanın, şu anda söylediği sözlerin duygusal yoğunluğuna katkı yapıp yapmadığını düşündüm. Evet. O zaman başka bir kadına daha zarar vermesine izin verme dedi. Benim için de endişelenme. Ben Marta ve kendilerini kamufle etmek için çok zekice bir taktikle araba değiştirmiş olan dışarıdaki o iki polisle iyi olacağım.
Harika. Emin misin? Çünkü...
Git artık yoksa uçağı kaçıracaksın.
Beni ikna etti, alnından öptüm ve elimden geldiğince çabuk döneceğimi söyledim. Her şey planlandığı gibi gittiği sürece yarın 6'da onu sevdiğimi... Ardından anneme Tessa'nın yanında kalmasına izin verdiği için teşekkür ettim. O da her zaman dedi ve endişelenmemem gerektiğini söyledi. Bavulumu ve bilgisayar çantamı aldım, arabaya bindim. Bu gri Colorado gününde havaalanına doğru sürdüm. İlk kar taneleri düşerken... Saat 15.48, 225-341... Emily'in 3 saat önce internete koyduğundan bu yana makale bu kadar okunmuş. Sersemlemiş gibiydi. Bir katilin 10 cinayetini antik bir kitap üzerine işliyor olması fikri ona, internette yayımlanacak bir yazı dizisi için mükemmel malzeme sağlamıştı. Ve ana hatlarını şimdiden yazmaya başladı gerçek suç romanı için. Ayrıca bulduğu 4. gün katili sözü de hiç fena fikir sayılmazdı. Kablolu yayın haber ağı bu haberi kapmıştı. Tüm Denver Metroplex'i spikerin bir sonraki akıl almaz kötülük destanı olarak adlandırdığı şeye hazırlanıyordu. Ve Amy Lane bunun her anından zevk alıyordu. Ari aradığından beri en iyi yaptığı şeyi yapıyor, site site dolanıyor ve bilmemesi gereken bilgileri öğrenmeye çalışıyordu. Eğer kurbanlardan bazılarının geçmişiyle ilgili bir şeyler öğrenebilirse ikinci makaleyi yarın sabah yayımlamak üzere hazır edebilecekti. Telefonu titremeye başladığında internette cinayet saatlerinin doğruluklarını teyit etmeye uğraşıyordu. Arayan Reggie'ydi.
Selam canım dedi sevgi dolu bir tonla.
Sendin değil mi? Reggie'nin sesi karanlık ve suçlar gibiydi. Sen gönderdin o makaleyi, bana doğru söyle.
Ne makalesi?
İnternetteki şu makale işte, herkesin sözünü ettiği cinayetlerle ilgili olan.
Tabii ki hayır. Rose cinayetlerle ilgili bir şey yazmamamı söyledi bana.
Bu sözcüklerin ağızdan çıkmasının hiç de zor olmadığını fark etti. Sonuçta bir yayıncı bulduğunda Reggie ile işleri düzeltebilirdi, durumu yumuşatabilirdi. Ama şu an için biraz zamana ihtiyacı vardı.
Ayrıca şu beyzbol yazısıyla meşgulüm.
Onu dün teslim etmişti ama mantıklı bir bahane gibi görünüyordu. Sessizlik.
Yemin ederim Reggie.
Yine de cevap yok.
Sana yalan söyler miyim bilmiyor musun?
Nihayet Reggie bir iç çekti ve tamam haklısın. Sadece bunlara bulaşmanı istemiyorum dedi.
Biliyorum.
Seni ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun. Ne kadar korumak istediğimi.
Of. Biliyorum.
Sadece Jason ve seni koruması gereken federaller yerine ben olmalıymışım gibi geliyor. FBI'yı hor gördüğünü saklama gereği duymamıştı. Ardından koruyucu nezaret altında kalması gerekmediğine dair ikna etmeye çabaladı. Birkaç gün izin alabilirim. Size göz kulak olabilirim.
Biliyorum, olursun.
Şunu ne dersin? Yarın izin alayım. Hep beraber eve giderim. Günü birlikte bir aile olarak geçiririz.
Reggie'nin teklifini düşündü. Bu fikri gerçekten cazip bulmuş olmak şaşırtmıştı onu.
Evet, belki sükunet içerisinde çalışabilme ayrıcalığının tadını çıkarıyordu bugün. Ama yarın muhtemelen dışarı çıkıp bazı işleri halletmesi, birkaç röportaj yapması gerekecekti.
Reggie, bence seninle olmak harika olur ama etrafımızda bütün o polisler, ajanlar bizi gözlüyorken...
Bunu halledebilirim.
Emin misin?
Evet, elbette.
Sadece sen olursan çıkarım.
Harika, süper. Bu akşam 6'da çıkıyorum. Sonra gelip sizi alırım.
Yok, arabam burada. Unuttun mu? Evde buluşuruz.
Kısa bir duraklamanın ardından tamam, pekala, böyle daha iyi olacak, göreceksin dedi Reggie. Sonra telefonu kapattılar. O halde bu tam aradığı şey olabilirdi. Federaller onu eve kadar izlemesi için peşine birilerini taksa da Reggie geldikten sonra onlardan kurtulabilirdi. Reggie'nin onlardan kurtulmasını sağlayabilirdi. Ardından yarın onunla yalnızken oradan sıvışmanın bir yolunu bulur, Jason ve Reggie de baba oğul birlikte bir gün geçirebilirlerdi. Ah evet, bu iş çok iyi gidecekti. Jason'ın diğer odada sızlandığını duymazdan gelerek yeni makalesi üzerinde çalışmaya başladı. 88. Bölüm. Tessa'nın kolu acıyordu. Kendini eskisi kadar sık yaralamıyordu artık. Bu yüzden bu kez jileti biraz fazlaca bastırmıştı. Akan kan onu ürkütmüştü. Olması gerekenden fazlaymış gibi görünüyordu. Galiba kolunu sarması gerekti. En azından Patrick ve Martha'nın haberleri yoktu. Muhtemelen çıldırırlardı ya da daha kötüsü hayal kırıklığına uğrarlardı. İşin kötüsü bunun hiç de faydası olmamıştı. Pek sayılmaz. Yarım saat önce Patrick havaalanına doğru yola çıkmış, o da Martha ile eve gelerek okul çantası ve giysilerini almıştı. Siviller tüm yol boyunca onları takip etmişti çaktırmadan. Ne hoş. Geçmiş deneyimlerden biliyordu ki Patrick bir davada şahitlik ederken zaman zaman birkaç gün boyunca her duruşmada kürsüye çağrıldığı olurdu. Bu nedenle pazartesi öğleden sonra evde olacağından şüpheliydi. Ne olur ne olmaz diye çantasına fazladan birkaç parça giysi koydu. Takı kutusunu ve Rubik küpünü aldı. Martha'nın evine doğru yol alırken üvey babaannesinin kendisine olanlarla nasıl baş etmesi gerektiğine dair fuzuli öğütler vermediğine memnundu. Çünkü bunun yararı olmazdı. Öğüt vermek yerine yanında sessizce arabayı sürüyordu. O anda belki ihtiyacı olan tek şey buymuş gibi göründü Tessa'ya. Belki de değildi çünkü bütün o moloz yığını hala içindeydi. O karmaşık öfke dolu duyguların hiçbir yere gittiği yoktu, tam oradalardı. Martha'nın evine vardıklarında Tessa kolunu, annesini ve babasını, reyhan saksısını ve son birkaç günde olan her şeyi düşünmekten kendisini alıkoymanın bir yolunu cidden bulmak zorunda olduğunu fark etti. Yazmak yetmiyordu, kesmenin de bir faydası yoktu, başka bir yol bulmalıydı. Bu hafta Pandora'nın kutusu hikayesini okuyacağına söz vermişti dün Dora'ya. Belki bu işe yarardı. İnternette öyküyü aradı ve sonuçlardan birine tıkladı. Prometheus ve Pandora'nın öyküsünün dört değişik versiyonunu okumak fazla zamanını almadı. Sonunda Dora haklı çıkmıştı. Hikayenin gerçekten sürpriz bir sonu vardı. Tessa kutuda kalan son şeyin hastalık, açlık veya ölüm gibi bir şey olduğunu sanmıştı ama öyle değildi. Aslında kutudan tam aksi bir şey kalmıştı. ''Herhangi bir şeye ihtiyacın var mı Tessa?'' diye seslendi Martha merdivenlerden yukarıya. ''Hayır, yok.'' Laptopunu kucağından yana kaydırırken gözüne ders kitapları ilişti ve sabah başlayacak olan sınavlar geldi aklına. Normalde çalışmadan yüksek not alabilirdi ama kafasını dağıtmak için ihtiyacı olan şey tam da buydu. Böylece Tessa trigonometri kitabını açtı ve sayılarla denklemler arasında kaybolmaya çalıştı. Fakat Paul'ü annesine yazarak onun hayatının bir parçası olmak için yalvaran adamı aklından çıkaramıyordu. Bunu düşünürken artık vücudunun en çok acıyan yerinin kolu olmadığını fark etti. Saat 17.02. Bu gece Denver'dan ayrılamayacakmışım gibi görünmeye başlıyordu. Daha şimdiden varış saatimiz Rocky Dağları'ndan gelen mevsim sonu kar fırtınası yüzünden neredeyse bir saat gecikmişti. Yer hostesinin yine de uçağın kalkacağı yönünde bizi telkin etmeye çalışmasına rağmen piste düşen kar miktarına bakılırsa bu pek mümkün görünmüyordu. Beklerken önce Tessa'yı kontrol etmek için annemi aradım. Daha az önce konuştuğunu, iyi olduğunu, odasında ders çalıştığını söyledi. Ardından en azından yarın akşama kadar Tessa'nın telefonunu kullanacakmışım gibi göründüğünden federal hesabıma girip adres listemi Tessa'nın telefonuna yönlendirdim. Böylece tüm bağlantılarıma ulaşabilecektim. Telefonu kapattığımda Cheyenne'den bir cevapsız çağrı olduğunu gördüm ve onu aradım. Cheyenne, Jake'in ikinci briefingden yeni çıktığını ve bunun da ilki kadar bilgilendirici ve yaratıcı olduğunu söyledi. ''Kaçırdığıma üzüldüm. Bryant'la ilgili yeni bir şey var mı?''
''Şu var. Denver News binasından Benjamin Rhodes'la birlikte ayrıldılar.''
''Rhodes? Amy Lee'nin patronu mu?''
''Evet. Öğleden sonra bir şeyler yemek için Denver Üniversitesi yakınlarında bir Meksika restoranına girmişler.'' Oradan da Bryant'ın evine geçmişler.
Az önce onları izlemek için görevlendirilen memurlardan biriyle konuştum. İkisinin hala evde olduklarını söyledi.
İlginç. Ardından Cheyenne yeni bir şeyler öğrenir öğrenmez arayacağını söyledi. Telefonu kapattıktan sonra Dr. Bryant ile ilgili biraz araştırma yapmaya karar verdim. Ve evindeyken bilgisayarından aldığım IP adresini girerek sisteme bağlandım. Şu anda çevrim içi değildi ama yine de tarayıcısından internet geçmişine erişmeyi başarmıştım. İşte tam orada porno siteleri karşıma çıktı. Yüzlercesi, özellikle erkekleri içeren en sert sadomazo siteler. Bryant'la olan konuşmamızı düşündüm. Hazırladığı kahveyi, Rhodes'la olan akşam yemeği randevusunu ve eşcinsel pornosunu. Öyleyse Rhodes ve Bryant. Bunlar zayıf bağlantılardı, elle tutulur bir şey yoktu. Fakat ilgimi cezbetmeye yetmişti. İhtimalleri düşündüğüm sırada uçuş görevlisi yolcuların uçağa alınmaya başlayacağını ve gecikme nedeniyle tüm koltuklardaki ve sıralardaki yolcuların beraber alınacağını anons etti. Uçağa bindik. Davaya ilişkin bilgileri hızla aklımdan geçirdim. 20 dakika kadar sonra havada baskın Chicago'daki duruşmasına doğru yol alıyorduk. Giovanni öğleden sonra erken saatte zehri yerleştirmiş ardından Bearcroft madenine gitmişti. Başının hemen üstündeki lambayı yaktı ve dağın batı yakasındaki tünele girdi. Bu giriş mevcut haritaların hiçbirinde yer almıyordu. Birilerinin bu girişten haberdar olma ihtimaline rağmen madenin sahibi Thomas Bennett artık ölü olduğuna göre Giovanni'nin burayı bilen tek canlı kişi olduğuna dair inancı oldukça kuvvetliydi. Tünelden geçerek madenin ikinci en basık geçidine ulaşması neredeyse yarım saatini almıştı. Bir fener yakarak tavanı destekleyen ahşap kirişlerden birindeki kancalardan birine astı. Tünel sağına doğru 1-2 metre sonra sonlanıyordu. Yanı başında 1800'lerde madencilerin maden arabalarını yaklaşık 10 metre aşağıdaki başka bir tünele indirmek için kullandıkları yaklaşık 1 metrekarelik platform mevcuttu. Platform Giovanni'nin başının üstündeki kirişe sabit çift makaranın ucundaki halata asılıydı. Çürümüş halatı yeni naylon bir halatla değiştirmişti geçen ay. Makaralar platformu aşağı indirmek ve yukarı çekmek için harcanması gereken gücü azaltıyordu. Böylelikle tek bir kişi bu işi yapabilirdi. Tek bir madenci, tek bir katil, tek bir hikayeci. Platforma çıktı, halatın bir ucunu yakaladı, makaranın kenarında halatı sıkıştırarak platformun iniş hızını kontrol eden basit bir dişliği gevşeten başının üzerindeki kirişe monte edilmiş bulunan kolu indirdi. Yavaşça kuyudan inmeye başladı. Aşağıya inerek ulaşmaya çalıştığı tünel, maden 1900'lerin başında terk edildiği tarihte tamamlanmadan yarım bırakılmış bir tüneldi. Yalnızca 10 metre kadar genişliği ve taş çatlasa 1,5 metre kadar yüksekliği vardı. Bu demek oluyordu ki Patrick Bowers buraya tıkıldığında ömrünün sonuna kadar iki ayağı üzerinde dik duramayacaktı. Giovanni kuyu boyunca döşediği plastik patlayıcıları inceledi. Patlayıcı maddeler konusunda resmi bir eğitim almamış olduğu halde profesyonel bağlantıları sayesinde C4 bulması ve kuyuyu patlatıcıyla donatmak için gerekli temel beceriyi edinmesi kolay olmuştu. Geçen birkaç ayda terk edilmiş başka madenlerde pratik yapmış ve maden kuyularını kapatmak konusunda nispeten yetkin hale gelmişti. Dibe ulaştığında halatı bıraktı, manuel fünye ile C4'e bağlı 4 kablosuz alıcının zaman ayarını yaptı, ardından etrafına bakındı. Aylar önce bu madeni ilk kez incelemeye başladığında birkaç parça paslanmış madenci edevatı dışında bu tünel tamamen boştu. Fakat şimdi bir insanı 10-12 hafta boyunca hayatta tutacak kadar erzak ve şişe suyuyla doluydu. Sonuçta ajan Bowers'ın canlı canlı yandıktan sonra hemen ölü vermesi öykü için yeterince tatmin edici bir doruk noktası sayılmazdı. Eğer tünele ulaşılan kuyu tünelin ortalarında olsaydı, Giovanni patlamadan sonra tüm tünelin yıkılmasından endişe edebilirdi. Fakat bu kuyu tünelin sonunda oldu ve kolonlarını desteklerle güçlendirdiği için tünelin patlamaya dayanacağından emindi. Kontrol edilmesi gereken bir şey daha. Matthews'un analizörünü çıkarttı. Hava bir mekanda sıvı bir gibi hareket eder. Matthews'unu kullanarak duvardaki 5 santimlik bir gedikten gelen hava akımındaki oksijen seviyesinin sayısal sıvı dinamiklerini, kuyunun tamamen kapanacağını da göz önünde bulundurarak hesap etti. Mekanizmanın bu ölçümü yapması birkaç saniye sürmüştü. Evet, yeterince oksijen olacaktı. Bowers ya açlıktan ölene ya da aklını kaçırana kadar hayatta kalacaktı. Planının başında Giovanni Bowers'ın mezarını kendi gözleriyle görmesinin daha ürkütücü olacağına karar vermişti. Duvarları, tavanı bir çıkış yolu bulmak için araştıracak ama bulamayacaktı. Ardından feneri yavaş yavaş sönecek, küçük izole dünyası sonsuza kadar karanlığa gömülürken yavaş yavaş ölecekti. O zaman geldiğinde Giovanni esirinin bir feneri olduğundan emin olacaktı. Böylesi daha iyi bir son olacaktı. Giovanni fenerini kapatarak koyu karanlığın kendisini sarmasına izin verdi, gözlerini açıp kapattı. Bowers'ın da başına gelecek olan buydu en sonunda. Kalp atışlarını dinledi, nefesinin düzenli ritmini, nihayet fener yandı, saatine baktı. Denver'a 45 dakikalık yolu vardı daha. Yarın Bowers'ın işini görmeden önce bu depolama ünitesine 2 kişiyi yerleştirecekti ve buradaki ikametleri için her şeyin hazır olduğundan emin olmalıydı. Giovanni öyküsünün en heyecanlı yerinde Bowers'ın can vereceği tünele son bir kez şöyle bir baktı ve Bearcroft madeninden çıkıp arabasını tatlı tatlı yağan kar altında Denver'a doğru sürdü. 31. ayrımın sonu. Sayfa 423.